Ayrım 23. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Shirer. Sayfa 1170. Stalingrad Faciası. Ruslar 19 Kasım günü şafak vakti Don üzerinden kar fırtınaları altında giriştikleri, karşı taarruz haberi birkaç saat sonra Hitler'e eriştiği sırada Führer Berchtesgaden dolaylarında, nefis Alp dağlarında, OKW'nun yüksek generalleriyle birlikte gezinti yapıyordu. Don bölgesinde Sovyetlerin bir taarruza geçecekleri önce de düşünülmüştü. Ama bu taarruzun, Führer'in 8 Kasım akşamı Münih'te eski partililer karşısında yaptığı iddialı konuşmadan sonra, Hitler ile başlıca askeri danışmanları, Keitel ve Jodl'ın hemen Doğu Prusya'daki karargahlarına dönmelerini gerektirecek kadar şiddetli olacağı akla gelmemişti. Onun için Obersalzberg'de dolaşmak ve biraz dağ havası almak istemişlerdi. Rastenburg'da kalmış olan yeni ordu Genelkurmay Başkanı General Zeitler'den gelen acele bir telefon rahatlarını birdenbire kaçırmıştı. General telefonda OKW defterine heyecanlı bir haber diye geçen şu olayları anlatmıştı. Taarruzun ilk saatlerinde büyük bir Rus zırhlı kuvveti Don üzerinde Stalingrad'ın hemen kuzeybatısında Serafimovich ile Kretskaya arasındaki Romanya 3. ordusunu yarıp geçmişti. Almanlar tarafından kuşatılmış olan şehrin güneyinde de başka bir Sovyet kuvveti 4. Alman panzer ordusu ile 4. Roman ordusuna şiddetli saldırıyor ve cephelerini dağıtacak gibi görünüyordu. Haritaya bakan herhangi bir kimse gibi düşmanın hedefine varması için güneyde 13 ordu ve binlerce tank topladığı üzerine ordu haber almasından gelen raporu bilen Zeitler de Rusların ne yapmak istediklerini kolayca anlayabilirdi. Belliydi ki Ruslar Stalingrad'ı çevirmek için kuzeyden ve güneyden büyük kuvvetler sürüyorlardı. Stalingrad'da bulunan Alman 6. ordusu bu durumda ya hemen batıya çekilecek ya da kuşatılacaktı. Zeitler sonradan anlattığına göre bu durumu görünce hemen Hitler'den 6. ordunun Stalingrad'dan Don dirseğine çekilmesine izin vermesini istedi. Yarılan cephe Don dirseğinde yeniden kurulabilirdi. Böyle bir şeyin düşünülmesi bile Führer'in sinir nöbetinin tutmasına yetti. Volga'yı bırakmayacağım, Volga'dan çekilmeyeceğim diye bağırdı. İşte o kadar. Bir delilik nöbeti sırasında alınan bu karar hemen bir facia oluverdi. Führer, 6. ordunun Stalingrad'da direnmesini şahsen kendisi emretti. Hitler ile kurmayı 22 Kasım'da karargahlarına döndüler. Kuzeyden ve güneyden gelen iki Sovyet kuvveti Stalingrad'ın 60 kilometre batısında ve Don dirseğinde bulunan Kalaç'ta birleşti. O akşam 6. Ordu Komutanı General Paulus'tan bir telsiz geldi. Telsizde birliklerinin çevrilmiş olduğu doğrulanıyordu. Hitler hemen radyo ile cevap verdi. Paulus karargahını şehre alacak ve bir kale savunması yapacaktı. 6. Ordu bu durumdan kurtarılıncaya kadar havadan beslenecekti. Ama boş laftı bu. O sırada Stalingrad'da kuşatılmış durumda 20 Alman ve 2 Roman tümeni bulunuyordu. Paulus bu tümenlere günde uçakla en az 750 ton ikmal yapılması gerektiğini radyo ile bildirdi. Elinde yeterince nakliye uçağı olmayan Luftwaffe'nin bunu başarmasına hiç imkan yoktu. Olsaydı da uçakların hepsi kar fırtınalarını geçerek Stalingrad'a gelemezler ve Rusların avcı uçağı bakımından üstünlük sağladıkları bu bölgeyi geçemezlerdi. Göring, hava kuvvetlerinin bunu başaracağını Hitler'e temin etti. Ama harekata başlanamadı bile. 6. ordunun kurtarılması daha çok pratik ve oyalayıcı bir imkandı. Hitler, 25 Kasım'da kıta komutanlarının en yeteneklilerinden Feldmarschall von Manstein'ı Leningrad'dan çağırdı ve kendisini Don Ordu Grubu adını verdiği yeni bir kuruluşun başına geçirdi. Manstein, güneybatıdan harekete geçecek ve Stalingrad'da çevrilmiş olan 6. orduyu kurtaracaktı. Ama Führer, yeni komutanını o sırada hiç olmayacak bir durumla karşı karşıya getirmişti. Manstein, tek başarı şansının ancak şöyle bir durumda olduğunu Hitler'e anlatmaya çalıştı. Kendi kuvvetleri başta 4. Panzer Ordusu olmak üzere iki Alman kuvveti arasında bulunan Rus ordularına karşı kuzeydoğuya doğru baskı yaparken 6. Ordu da Stalingrad kuşatmasını yarıp çıkacaktı. Ama Hitler Volga'dan çekilmeyi yine kabul etmedi. 6. Ordu Stalingrad'da kalacak ve Manstein ne yapıp yapıp oraya gidecekti. Manstein'in yüksek komutana anlatmaya çalıştığı gibi buna imkan yoktu. Ruslar çok kuvvetliydiler. Buna rağmen Manstein 12 Aralık'ta üzülerek taarruza geçti. Bu harekata çok yerinde olarak kış fırtınaları harekatı adı verilmişti. Çünkü Rus kışı o sırada bütün azgınlığıyla stepleri kasıp kavuruyor, her yana dağlar gibi kar yağıyordu. Isı sıfırın altındaydı. Taarruz başlangıçta kötü gitmedi. General Hotin komutasındaki 4. Panzer Ordusu, Kotelnikovski'den Stalingrad'a giden tren yolunun her iki yanı boyunca kuzeydoğuya doğru ilerledi. Stalingrad'ın 110 kilometre yakınına kadar geldi. 19 Aralık'ta şehrin güney çevresine 60 kilometre kadar yaklaştı. Ayın 21'inde şehre girmesine 40 kilometre kalmıştı. 6. Ordu'nun kuşatılan askerleri geceleyin karlı steplerin ortasında kurtarıcılarının parıldak işaretlerini görüyorlardı. İşte bu sırada Alman generallerinin sonradan verdikleri ifadelere göre 6. Ordu Stalingrad'dan çıkıp şehre doğru ilerlemekte olan 4. Panzer Ordusu'na doğru yürüseydi bu teşebbüs hemen hemen kesin olarak başarıyla sonuçlanabilirdi. Ama Hitler böyle bir hareketi bir daha yasakladı. Zeitler 21 Aralık'ta Paulus kuvvetlerinin Stalingrad'ı da tutmak şartıyla kuşatmayı yarıp çıkmasına izin vermesini liderden rica etti. Generalin sonradan anlattığına göre bu aptalca fikir Hitler'i hemen hemen deliye çevirdi. Zeitler sonradan şunu da ekliyor sözlerini. Ertesi günü akşamında Hitler'den kuşatmanın yarılmasına izin vermesini rica ettim. Bunun Paulus ordusundaki 200 bin kişinin kurtarılması için kesinlikle son bir fırsat olduğunu söyledim. Hitler razı olmadı. Kale denilen yerin içindeki durumu kendisine boş yere anlatmaya çalıştım. Aç kalan erlerin umutsuzluğunu, Alman yüksek komutanlığına olan güvensizliklerini, yaralılara gerekli tedavinin yapılamadığını, binlerce kişinin soğuktan öldüğünü söyledim. Ne bunlara ne de önce söylediklerime kulak astı. General Hot, Rusların karşısında ve yanlarında direnmelerini gittikçe arttırmaları yüzünden önündeki 50 kilometreyi aşıp Stalingrad'a varamadı. 6. Ordu kuşatmayı yararsa onlarla birleşerek Kotelnikovski'ye çekileceğini hala umuyordu. Böyle bir hareket en aşağı 200 bin Alman'ın hayatını kurtaracaktı. Feldmarschall von Manstein savaştan sonra yazdığı hatıralarında 19 Aralık'ta Hitler'in emirlerini dinlemeyerek 6. Ordu'ya Stalingrad'ı yararak güneybatıya yürümesi ve 4. Panzer Ordusu ile birleşmesi için emir verdiğini söylemiş ve verdiği emirlerin metnini de yayımlamıştır. Ama emirde bir takım sakıncalar vardır. Kuşatmayı yarıp çıkmaması için Hitler'in verdiği emri dinleyen Paulus'u bu emir büsbütün şaşırtmış olsa gerek. Manstein bu emir 6. Ordu'nun kurtulması için son ve tek fırsattı diyor. Manstein, Lost Victories, sayfa 336, 341, 562, 563. Bu hareket 1-2 gün içinde 21 Aralık'la 23 Aralık arasında belki yapılabilirdi. Ama bundan sonra artık imkansızlaşırdı. Çünkü Hoth, Kızıl Ordu'nun daha kuzeyde harekete geçtiğini ve Manstein'in Don grubu ordusunun sol kanadını tehlikeye düşürdüğünü bilmiyordu. Manstein 22 Aralık gecesi Hoth'a tatsız emirlere kendisini şimdiden alıştırmasını telefonla bildirdi. Tatsız emirler ertesi gün geldi. Hoth Stalingrad'a girmekten vazgeçecek, 3 panzer tümeninden birini kuzeydeki Don cephesine gönderecek ve geri kalan kuvvetleriyle kendisini elinden geldiği kadar savunacak. Stalingrad'dakileri kurtarmak için girişilen harekat artık suya düşmüştü. Manstein'in verdiği bu tatsız emir 17 Aralık akşamı aldığı bir takım kötü haberlerin sonucuydu. O günün sabahı bir Sovyet ordusu yukarı Don'da ve Boguchar'da bulunan İtalyan 8. ordusunu yarmış ve akşama doğru cephede 40 kilometre derinliğinde bir delik açmıştı. Bu delik 3 gün içinde 140 kilometre genişledi. İtalyanlar paniğe uğramış kaçıyorlardı. Rus taarruzunun başladığı 19 Kasım gününden beri durmadan dayak yiyen güneydeki 3. Roman ordusu da darmadağın olmuştu. Manstein de işte bunun için Hoth'un ordularına yarmayı kapatmak emrini vermişti. Bundan sonra olaylar birbirini izleyecekti artık. Yalnız Don'daki ordular değil, Hoth'un Stalingrad'a yaklaşmış olan kuvvetleri de geriye püskürtüldüler. Bu çekiliş Kafkasya'daki orduları da tehlikeye düşürdü. Ruslar Azov körfezinde Rostov'a varırlarsa bu kuvvetlerin de irtibatı kesilmiş olacaktı. Bir iki gün sonra Christmas. Zeitler Hitler'e şunu söyledi. Hemen Kafkaslardan çekilme emrini vermezseniz ikinci bir Stalingrad'la karşılaşacağız. Yüksek komutan 29 Aralık'ta Kleist'in A ordu grubuna istemeye istemeye çekilme emrini verdi. Kleist'in grubunda 1. Panzer ordusuyla 17. ordu bulunuyordu. Grup görevini yerine getirememiş, Grozny petrollerini alamamıştı. Hedefine tam yaklaştığı sırada uzun bir çekiliş başlamıştı. Almanların Rusya'da, İtalyan-Alman ordularının da Kuzey Afrika'da çekilmeleri Mussolini'yi kötü kötü düşündürüyordu. Hitler, Mussolini ile görüşmek için kendisini Aralık ayının ortasında Salzburg'a çağırdı. Midesinden rahatsız olduğu için perhiz yapan hasta Duce bu çağrıyı kabul etti. Ama Siano'ya da bu çağrıya bir şartla gideceğini söyledi. Yemeklerini yalnız başına yiyecekti. Çünkü öküz gibi yemek yiyen Almanlara sütle pirinç lapasına yatan bir hasta durumuna düşmüş olduğunu göstermek istemiyordu. Mussolini Hitler'e artık bazı şeyler söylemenin zamanı geldiğine karar vermişti. Hitler doğudaki kayıplarına hemen bir son vermeliydi. Stalin ile bir çeşit pazarlığa girişmeli ve bütün mihver kuvvetlerini Kuzey Afrika'nın, Balkanların ve Batı Avrupa'nın savunması için bir araya toplamalıydı. Siano'ya 1943 yılının İngiliz-Amerikan taarruzları yılı olacağını söylemişti. Hitler doğudaki karargahından ayrılıp Mussolini ile görüşmeye gidemedi. Bu yüzden Siano 18 Aralık'ta Duce adına uzun bir seyahate çıkarak Rastenburg'a geldi. Nazi liderine Duce'nin tekliflerini anlattı. Hitler bu tekliflere güldü ve savunulmasını istediği Kuzey Afrika'ya bile Rus cephesini zayıflatmadan yeni kuvvetler gönderecek durumda olduğunu İtalyan Dışişleri Bakanı'na temin etti. Siano, Hitler'in bütün bu teminatına rağmen karargâhtaki Almanların moralini çok bozuk buldu. Hava ağır, kötü haberlere bir de nemli ormanın verdiği keder ve barakalarda bir arada yaşamanın bunalımı eklenmiş. Rus cephesindeki yarılmanın verdiği mutsuzluğu kimse benden saklamaya çalışmadı. Suçu açıkça bize yüklemek isteyenler de var. Tam bu sırada Don'daki İtalyan ordusunun kalıntıları canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Siano ile birlikte gelenlerden biri bir OKW subayına İtalyanların çok kayıp verip vermediklerini sorduğu zaman subay şunu söyledi. Hayır, hiç kayıp vermiyorlar, kaçıyorlar. Kafkaslardaki ve Don'daki Alman askerleri pek kaçmasalar bile irtibatlarını kesmemek için olabildiği kadar hızla geri çekiliyorlardı. 1943 yılı başladığı sırada her gün Stalingrad'dan biraz daha uzaklaşmaktaydılar. Artık Rusların Stalingrad'da kalan Almanların işlerini bitirmeleri zamanı gelmişti. Böyle olduğu halde Ruslar umutsuz durumda bulunan 6. Ordu askerlerine hayatlarını kurtarmak için son bir fırsat verdiler. 8 Ocak 1943 günü sabahı ellerinde beyaz bayrak, 3 genç Kızıl Ordu subayı Stalingrad'ın kuzey bölgesinde bulunan Alman hatlarına geldi. General Paulus'a Don cephesi Sovyet kuvvetleri komutanı General Rokoskovski'nin bir ultimatomunu sundu. Notada Paulus'a irtibatının kesilmiş bulunduğu, kurtulmalarına ya da havadan ikmal almalarına imkan olmadığı belirtildikten sonra şöyle deniliyordu. Askerlerinizin durumu umutsuzdur, aç ve hastadırlar, soğuktan donuyorlar, korkunç Rus kışı daha yeni başlıyor, önümüzde daha acı soğuklar, rüzgarlar ve kar fırtınaları var, askerlerinizin üzerinde kış elbiseleri yok, korkunç sağlık şartları altındadırlar, durumunuz umutsuzdur, direnmeniz boştur. yukarıdaki noktaları göz önünde tutarak gereksiz kan dökülmesini önlemek için aşağıdaki teslim şartlarını kabul etmenizi teklif ediyoruz. Şartlar onur kırıcı değildi. Bütün esirlere normal tayın verilecekti. Yaralılar, hastalar ve soğuk vurmuş olanlar tedavi edilecekti. Bütün esirler rütbelerini, nişanlarını taşıyacaklar, özel eşyalarını yanlarına alabileceklerdi. Paulus'a cevap için 24 saatlik bir süre bırakılıyordu. Paulus ultimatomun metnini radyo ile hemen Hitler'e bildirdi ve kendisinden hareket serbestliği istedi. Yüksek komutan bu isteğini hemen reddetti. Teslim teklifinin üstünden 24 saat geçtikten sonra, yani 10 Ocak günü sabahı, Ruslar 5000 topun birden açtığı ateşle Stalingrad Savaşı'nın son aşamasına başladılar. Savaş çok sert ve kanlı oldu. İki yanda şehrin donmuş boş toprakları üstünde kalan son bina yıkıntıları arasında görülmemiş bir cesaret ve inatla çarpıştı. Ama çarpışma uzun sürmedi. 6 gün içinde Alman cebi yarıya indi. Almanlar 22 kilometre uzunluğunda ve 14 kilometre genişliğinde bir alana sıkıştılar. Bu alanda 24 Ocak'ta ikiye bölündü. Son hava alanı da kaybedildi. Az çok yiyecekle cephane getiren, özellikle hasta ve yaralılara ilaç taşıyan, o güne kadar da 29 bin yaralıyı alıp hastaneye götürmüş olan uçaklar artık inemez oldular. Ruslar cesur düşmanlarına teslim olmak için son bir fırsat daha verdiler. 24 Ocak günü Sovyet delegeleri Alman hatlarına yeni bir teklif getirdiler. Paulus, deli Führer'ine itaat ederek görevini yapmak mı ya da son kalan askerlerin hayatını kurtarmak mı gerektiği üstünde bir türlü karar veremiyordu. Yeniden Hitler'e başvurdu. Ayın 24'ünde radyo ile şunu bildirdi. Askerlerin cephanesi ve yiyeceği kalmamıştır. Komuta zinciri kırılmış, etkisini kaybetmiştir. Yiyecek bir şeyi, elbisesi ya da ilacı olmayan 18 bin yaralı vardır. Savunmanın sürdürülmesi anlamsızdır. Çöküntüden kaçınılamaz. Ordu, geri kalan askerlerin hayatının kurtarılması için teslime izin verilmesini istiyor. Hitler yine aynı cevabı verdi. Teslim olmak yasaktır. 6. Ordu son adamına ve son dakikaya kadar mevzilerini tutacaktır. Bu kahramanca direnmesiyle bir savunma cephesinin kurulmasına ve Batı dünyasının kurtuluşuna unutulmayacak yardımlarda bulunmuş olacaktır. Batı dünyası. Daha bir süre önce Fransa'da ve Flanders'te de bu Batı dünyasına karşı çarpışma olan 6. Ordu subayları bu koskoca acı dolmayı elbette yutmadılar. Daha fazla direnmek yalnız anlamsız ve boş değil, aynı zamanda imkansızdı da. 1943 Ocak ayının son günleri yaklaşırken, bu kahramanca savaşta erimiş bir mumun pıtır pıtır edip sönen alevi gibi bitmeye başladı. 28 Ocak'ta büyük bir ordunun son kalan parçaları da 3 küçük cebe bölündü. General Paulus'un karargahı şehrin güneyinde yıkılmış eski bir Univermag deposunun bodrumundaydı. Bir görgü tanığının anlattığına göre başkomutan bodrumun karanlık bir köşesinde portatif karyolasının üstüne oturmuş bitkin düşünüyordu. O sırada radyodan boşuna gelen tebrik mesajlarını ne kendisi ne de subayları dinleyecek durumdaydılar. Kış mevsiminin büyük bir kısmını İtalya'da kürkünü ve parmaklarındaki yüzüklerini göstererek geçirmiş olan Göring 28 Ocak'ta radyo ile şu mesajı gönderdi. 6. Ordu'nun yaptığı savaş tarihlere geçecek ve gelecek kuşaklar Langemark'ı büyük bir cesaret, Alcazar'ı direnme, Narvi'yi kahramanlık örneği olarak gösterecekleri gibi Stalingrad'ı da bir fedakarlık örneği olarak anacaklardır. Son gece, yani 30 Ocak 1943 gecesi, Nazilerin iktidara gelişinin 10. yıl dönümünde Şişko Alman Mareşali'nin dehşetli söylevini radyodan dinledikleri zamanda Stalingrad'dakiler pek sevinmediler. Almanlar bu savaşı, Stalingrad Savaşı'nı binlerce yıl büyük bir saygı ile ve kendilerinden geçerek anacaklar ve her şeye rağmen son Alman zaferinin orada kararlaştırıldığını hatırlayacaklardır. İlerideki yıllarda Volga'daki kahramanca savaştan şöyle söz edilecektir. Almanya'ya gittiğimiz zaman şereflerinin ve liderlerinin emrine uyarak Almanya'nın büyük zaferi için Stalingrad'da yatanları gördük. Artık 6. Ordu'nun şerefi filan kalmamış, son saati gelmişti. Ocağın 30'unda Paulus Hitler'e radyo ile şunu bildirdi: son çöküntü 24 saatten fazla geciktirilemez. Yüksek komutan bu haberi alır almaz Stalingrad'da umutsuz durumda bulunan subayları hemen birer birer terfi ettirmeye başladı. Herhalde subayların böylelikle bulundukları kanlı savaş yerinde şerefleriyle ölmeye karar vereceklerini sanıyordu. Hitler Jodl'a askerlik tarihinde bir Alman feldmarşalinin teslim olduğu yazılı değildir dedi ve sonra Paulus'a radyo ile marşallik asasını verdiğini bildirdi. Bir ölüm jestinden başka bir şey değildi bu. Bundan sonra işlerin sonu kolayca alındı. Ocağın son günü Paulus yüksek karargaha son mesajını gönderdi. 6. Ordu yeminine bağlı kalarak görevinin yüce önemini bilerek Führer ve vatanı için mevzilerini son adamına ve son dakikaya kadar tutmuştur. 6. Ordu karargahındaki radyo operatörü o akşam saat 7.45'te kendiliğinden şu mesajı gönderdi: Ruslar sığınağımızın kapısında, cihazımızı tahrip ediyoruz ve mesajına CL harflerini de ekledi. CL uluslararası bir şifredir. İstasyonumuz yayını kesiyor demektir. Karargah son bir savaş vermedi. Paulus ile kurmayı son adamına kadar dayanmadı. Ufak bir subayın komutasındaki bir manga Rus askeri başkomutanın karanlık bodrumuna girdi. Ruslar karargahtakilerden teslim olmalarını istediler. 6. Ordu Kurmay Başkanı General Schmidt teslim olmayı kabul etti. Paulus portatif karyolasında oturuyordu. Çok kederliydi. Schmidt kendisine seslendi. Söylenecek başka bir şeyin kalıp kalmadığını Feldmarşal'den sorabilir miyim? Paulus bitkindi. Cevap veremedi. Daha kuzeyde iki panzer tümeniyle dört piyade tümeninin kalıntılarından oluşan küçük bir Alman cebi bir traktör fabrikasının yıkıntıları arasında hala dayanıyordu. 1 Şubat gecesi bu kuvvete Hitler'in karargahından şöyle bir mesaj geldi: Alman halkı Güney Kalesi'nde dayanan askerler gibi sizin de görevinizi yerine getirmenizi bekliyor. Savaşı sürdürdüğünüz her gün, her saat yeni bir cephenin kurulmasına yaramaktadır. 2 Şubat günü öğleden hemen önce bu grupta yüksek komutanın gönderdiği mesajdan sonra teslim oldu. Çok üstün düşman kuvvetlerine karşı son elimize kadar dövüştük. Yaşasın Almanya. Sonunda karla ve kanla kaplı insan salhanesinin üstüne bir sessizlik çökmüştü. 2 Şubat günü öğleden sonra saat 2.46'da şehrin üzerinde bir Alman keşif uçağı uçtu ve radyo ile geriye şu haberi gönderdi: Stalingrad'da hiçbir savaş belirtisi yok. O sırada 91 bin Alman askeri buzların ve karların üstünde ayaklarını sürüye sürüye yürüyordu. Aralarında 24 general vardı. Yarı yarıya açtılar. Soğuktan titriyorlardı. Birçoğu yaralıydı. Hepsi de şaşkın ve bitkindiler. Sıfırın altında 24 derece soğukta başlarına kanlı battaniyelerini sarmışlar, Sibirya'nın soğuk ve korkunç esir kamplarına gönderiliyorlardı. Bütün bu esirler 2 ay önceki 285 bin kişilik istila ordusunun kalıntılarıydı. Yalnızca havadan bu süre içerisinde 20 bin Romanyalı ile 29 bin yaralı geriye alınmıştı. Ve o kış günü uzun esirlik yolculuğuna çıkan 91 bin Alman'dan ancak 5 bini yurdunu bir daha görebildi. Bonn hükümetinin verdiği sayı, çoğu o bahar çıkan tüfüsten öldü. Bu sırada inadı ve budalalığı yüzünden bu büyük faciaya sebep olan Nazi komutan, Doğu Prusya'daki sıcak karargahında Stalingrad'daki generallerine nasıl ve ne zaman öleceklerini bilmedikleri için ağzına geleni söylüyordu. Hitler'in OKW generalleriyle 1 Şubat'ta yaptığı toplantı ile ilgili olarak ele geçen bir rapor, Nazi diktatörünün bu zor dönemine ordusunun ve ülkesinin o sıradaki durumuna ışık tutmaktadır. Teslim oldular. Resmen ve kesinlikle. Oysa birbirlerine sokulacaklar, bir çekirdek teşkil edecekler ve son kurşunlarıyla da kendilerini vuracaklardı. Davalarını kaybettiklerini görünce kılıçlarını kendilerine saplayan eski komutanlar gibi Paulus kendisini vuracaktı. Varus bile kölesine şu emri vermişti: artık beni öldür. Hitler böylece atıp tuttukça Paulus'a karşı olan öfkesi de artıyordu. Düşününüz, şimdi alınıp Moskova'ya götürülecek. orada nasıl aldatılacağını bir düşününüz. Orada herhangi bir şeyi imzalayacaktır. İtiraflarda bulunacak, açıklamalar yapacak. Manevi iflasın en derinliklerine kadar sürüklenecekler. Görürsünüz, bir hafta geçmez, Seydlitz, Schmidt, dahası Paulus bile radyoda konuşmaya başlar. Hitler iyi tahmin etmiş, yalnız zamanını kestirememişti. Ertesi Temmuz, Hür Almanya Milli Komitesi denen kurumun başkanları olan Paulus ile Seydlitz, Alman ordusunu Hitler'e karşı isyana kışkırtmak amacıyla Moskova radyosunda konuşmaya başladılar. Onları Lüblanka'ya atacaklar. Onları orada fareler yiyecek. Nasıl oldu da bu kadar korkak davrandılar anlamıyorum. Hayat nedir? Hayat ulustur. Bireyler şu ya da bu şekilde ölebilirler. Birey hayatının ötesinde ulus vardır. Ama bir insan bu gözyaşı seline değil de görevine bağlanmışsa kendisine berbat durumdan kurtaracak olan ölüm dakikasından neden korksun? Bir sürü insan ister istemez öldü. Sonra böyle bir adam çıkıyor, son dakikada ötekilerin yaptıkları kahramanlıkları kirletiyor. Oysa bütün kederlerden kendisini kurtarmalı, sonsuzluğa ve ulusal ölümsüzlüğe erişmeliydi. O Moskova'yı seçti. Beni şahsen en çok üzen şey onu Feldmarşalliğe yükseltmemdir. Onu son bir kez memnun etmek istedim. O benim bu savaşta Feldmarşalliğe yükselteceğim son general olacaktır. Çayı görmeden paçayı sıvamayacağım artık. Sonra teslim haberinin Alman halkına nasıl duyurulacağı konusunda Hitler'le General Zeitzer arasında kısa bir görüşme oldu. Olaydan 3 gün sonra 3 Şubat'ta OKW kısa bir bildiri yayımladı. Stalingrad Savaşı bitmiştir. Son nefesine kadar yemine bağlı kalan Feldmarşal Paulus'un örnek komutasındaki 6. Ordu düşmanın üstün kuvvetleri ve kuvvetlerimizin karşılaştığı elverişsiz şartlar karşısında bertaraf edilmiştir. Bildiri Alman radyosunda okunmadan önce trompetler ve arkasından da Beethoven'ın 5. senfonisinin 2. kısmı çalındı. Hitler 4 gün yas tutulmasını emretti ve bütün tiyatrolarla sinemalar, gece kulüpleri 4 gün kapalı kaldı. Alman tarihçisi Walter Görlitz, Alman Genelkurmayı üzerine yazdığı eserinde Stalingrad'ın 2. bir Jena ve Alman ordusunun o güne kadar uğradığı en büyük yenilgi olduğunu yazar. Ama dahası var. El Alamein ile Kuzey Afrika'daki İngiliz-Amerikan çıkarmalarıyla aşağı yukarı aynı zamana rastladığı için Stalingrad 2. Dünya Savaşı'nda büyük bir dönüm noktası oldu. Avrupa'nın büyük bir bölümünde Asya'da Volga'ya, Afrika'da hemen hemen Nil'e kadar yayılan Nazi seli bundan sonra bir daha da dönmemecisine geri çekilmeye başladı. Nazilerin binlerce tank ve uçakla düşman hatlarına korku salarak ve ordularını paramparça ederek giriştikleri büyük yıldırım taarruzlarının artık sonu gelmişti. Sonradan Naziler daha birçok küçük küçük akınlar yapmadılar değil. 1943 ilkbaharında Harkov'da, 1944 Noel'inde Ardennes'te. Ama bunlar Almanların savaşın 2 yılı ve son yılları içinde büyük bir azimle ve cesaretle yürüttükleri savunucu kavganın birer parçasıydılar. İnisiyatif Hitler'in elinden çıkmıştı artık. Bir daha da geri gelmeyecekti. Şimdi inisiyatifi düşmanlar ellerine almışlardı. Bir daha da ellerinden bırakmayacaklardı. Yalnız karada değil, havada da. İngilizler 1000 uçaklık ilk büyük taarruzlarına daha 30 Mayıs 1942'de Kolonya üzerinde başlamışlardı. O yıl başka şehirlere de durmadan bu çeşit akınlar yaptılar. Alman halkı da Stalingrad ve El Alamein'deki askerler gibi başkalarının üstüne yağdırdıkları ölüm yağmurunun ne demek olduğunu o yıl anlamaya başladı. Son olarak büyük bir korkunç Nazi hülyası da Stalingrad'ın karları ve Kuzey Afrika'nın kızgın kumları arasında böylece eriyip gitti. Nazi imparatorluğunu yalnızca Paulus ile Rommel'in başına gelen felaketler yıkmadı. Bu korkunç imparatorluğu aynı zamanda Hitler ile SS canavarlarının istila edilen ülkelerde kurmaya çalıştıkları Yeni Düzen adındaki iğrenç terör rejimi de içinden kemirip bitirdi. Hikayemizin son bölümüne başlamadan, yani Nazi İmparatorluğu'nun çöküşüne geçmeden biraz durmak ve bu düzenin gerek kuramda ve gerekse barbarca eyleminde nasıl bir şey olduğunu görmek, bu düzenin yarattığı ilk felaketlerin kısa süren kabusu geçtikten sonra Avrupa denen bu eski ve uygar kıtanın neleri kurtarabildiğini anlamak daha doğru olacaktır. Yeni düzenin öyküsü bu kitap için olduğu kadar o günleri yaşayan iyi yürekli birçok Avrupalılar ya da bu düzen geçmeden önce öldürülmüş olanlar için de Nazi İmparatorluğu tarihinin en karanlık sayfalarıdır. 23. ayrımın sonu, sayfa 1181.